Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Behman 1400 Hicri Kameri 17 derece 1443 ve miladi 19 Şubat 2022 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dorapçı ile Türkiye'de 6 muhalefet partisinin bir araya gelişi üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Neçubela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Macron ile görüşmesinde anlaşmaya varmak için esas mesele İran milletinin menfaatlerinin karşılanmasıdır dedi. İran ile Rusya müzakere heyetleri Viyana'da bir araya geldiler. Emir Abdullahian, İran en kısa zamanda iyi bir anlaşmaya varmak için kararlı dedi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni işbirliği potansiyeline vurgu yapıldı. Irak, komşular Bağdat'ın egemenliğine saygı göstermeli vurgusunda bulundu şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Reisi anlaşmaya varmak için esas meselenin İran milletinin menfaatlerinin karşılanması olduğunu vurguladı. Bugün Fransız mevkidaşı ile görüşen İran Cumhurbaşkanı, İran heyetinin Viyana görüşmeleri ciddiyetle takip etmekte olduğuna işaretli, görüşme boyunca İran'ın yapıcı önerilerde bulunduğunu, görüşmenin diğer taraflarınca sunulan önerilere İran milletinin menfaatleriyle örtüşme oranına göre incelediğini kaydetti. Reisi İran heyetinin defalarca milletin haklarını güvence altına alıp koruyacak önerileri hem daim sıcak karşıladığını, deklare ettiğini işaretle baskılar veya siyasi iddiaların anlaşmaya varma vizyonunu zayıflattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Viyana'da herhangi bir anlaşmanın yaptırımların iptali, güvenilir güvencelerin verilmesi ve siyasi iddialar ve meselelerin kapatılmasını içermesi gerektiğini vurguladı. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile profesyonel işbirliğiyle her daim kendi iyi niyetini kanıtladığını söyleyen Cumhurbaşkanı, bu bağlamda düşmanların fitnelerine karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı görüşmede Viyana'da iyi ilerlemeler kaydedildiğini işaretle, görüşmelerin bir an evvel sonuca ulaşmasını temenni ettiğini kaydetti. Görüşmede bölge gelişmeleri ve koronavirüs salgınındaki son durum ele alındı. Reise İran'ın Irak ve Suriye'ye terörizmle mücadelede aktif şekilde yardım ettiğini işaretle Şehit Süleymani'nin verdiği mücadele başta olmak üzere İran'ın etkin mücadelesi olmasaydı bugün IŞİD Avrupa'ya konuşlanmış olurdu ifadesini kullandı.
İran ile Rusya müzakere heyetleri Viyana'da bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya müzakere heyetleri arasında ikili görüşme gerçekleşti. Oturumdan önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci Ali Bakri ve görüşmelerin koordinatörü Erkomor'a görüşmüştü. İran ile 4+1 grup arasında 8. tur görüşmeler yaptırımların iptali ve nükleer yükümlülükleri yerine geçirmesi gündemiyle Viyana'da sürüyor.
İran ve Amerika başta olmak üzere Viyana görüşmelerindeki taraflar müzakerelerin sonuca varmak üzere olduğunu bildiriyor. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
İran ve Amerika başta olmak üzere Viyana görüşmelerindeki taraflar müzakerelerin sonuca varmak üzere olduğunu bildiriyor. İran ile 4+1 grup arasında doğrudan ve Amerika ile dolaylı olarak Viyana'da İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ve nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ilişkin görüşmeler tüm hızıyla devam etmekte. Taraflar son günlerde yaptıkları açıklamalarda görüşmelerin sonuca varmak üzere olduğunu bildiriyor. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, "Biz İran ve 4+1 grubu ülkeleri arasındaki müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesi ve 2015 anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini uygulamak için farklı ülkelerle görüşmelere ihtiyaç duymaktayız," dedi. Viyana müzakerelerinde bazı çözülmemiş konular olduğunu ifade eden Emir Abdullayan, İran heyetinin ciddiyetle iyi bir anlaşma hedefine ulaşmak için görüşmeleri devam ettirdiğini söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakri bu hafta içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftalar süren yoğun müzakerelerin ardından anlaşmaya her zamankinden daha yakınız ancak yine de her konuda uzlaşma sağlanana kadar hiçbir şey üzerinde anlaşmaya varılmaz," ifadesini kullandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda ise Viyana'daki görüşmelerde kayda değer ölçüde ilerleme sağlandığı ifade edildi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Viyana müzakerelerinin Şubat ayının sonuna kadar başarıyla tamamlanabileceğini belirtti. Bu arada Viyana'da görüşmelere devam eden İran İslam Cumhuriyeti Baş Müzakerecisi, görüşmelerin koordinatörü Enrique Mora ve karşı tarafların temsilcileriyle görüşmelerine dün ve bugün de devam etti. İran İslam Cumhuriyeti heyeti Viyana'da görüşmelere devam ederken, İran'dan bir heyet Güney Kore'de bloke edilen paraların serbest bırakılması için görüşmelerde bulunduğu ifade ediliyor. Amerika'nın yasa dışı ve insanlık dışı yaptırımları yüzünden İran'a ait milyarlarca dolar para diğer ülkelerde bloke edilmiştir. Viyana'da görüşmeler devam ettiği bir sırada Reuters gibi bazı kaynaklar İran'ın petrol ihracatının 1 milyonun üzerine çıktığını bildiriyor. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın yasa dışı yaptırımların tamamen kaldırılması ve doğrulanması ve yaptırımların geri getirilmemesine ilişkin güvence verilmesini istiyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlere devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'da yaptırımların kaldırılması görüşmelerine işaretle Tahran'ın en kısa sürede iyi anlaşmaya varmak için iradeli ve kararlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı bugün Münih Güvenlik Konferansı'nın kulisinde İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmede en kısa sürede iyi bir anlaşmaya varmak için irade sahibi olduklarını işaretle ancak görüşmelerin günler veya haftalar sürmesinin Amerika'nın tavır ve iradesini ve Avrupa'nın müzakere kuralları ve İran'ın meşru haklarını önemsemesine bağlı olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni hükümetinde Avrupa ile ilişkilere dengeli şekilde bakılıp takip edildiğini vurguladı. Emir Abdullahyan görüşmede yakında İtalyan mevkidaşını Tahran'da ağırlamayı temenni etti. İtalyan Dışişleri Bakanı görüşmede yakın gelecekte Tahran'a gelmeyi temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian bugün Avusturya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede bu ülkeye yaptırımların kaldırılması görüşmelerine ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederek Viyana, İran ve uluslararası camia için önemli alanlarda gelişmelerin odağıdır ifadesini kullandı. 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın marşında görüşmelerin devamında Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile yaptığı görüşmede İran'ın kırmızı çizgiler önemine işaretle Tahran'ın kesin tercihinin ulusal çıkara saygı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve mantıklı kırmızı çizgilerin aşılmamasından ibaret olduğuna vurgu yaptı. Bakan Emir Abdullah yanarcı 3 Avrupalı ülke ve Amerika'nın görüşmelerde kendi hedeflerine ulaşmak için medya üzerinden başlattıkları kampanyanın büyük İran milletinin menfaatlerini korumak için müzakerecilerin kesin misyon üzerinde etkili olmayacağını söyledi. Emir Abdullahian İran ile Avusturya münasebetlerinin daha da gelişmesine vurgu yaptı. Avusturya Dışişleri Bakanı da görüşmede Viyana'da müzakere eden heyetlerin başkanlarıyla yaptığı görüşmelere işaretle görüşmelerin son adımlarının çok zor ve nefes kesici olduğuna temasla sonuç elde edilmesi için çaba göstermeleri gerektiğini kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tahran'ın Riyad ile diyaloğu sürdürmek için hazır olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahian, Münih Güvenlik Konferansı'nın marşında Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Riyad ile diyaloğu sürdürmek için hazır olduğunu işaretle bunun her şeyden ziyade karşı tarafın iradesine bağlı olduğunu kaydetti. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Irak'ta iktidarın sivil geçişinin tüm Irak'ta grupların uzlaşması ve mutabakatı ile gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Irak Dışişleri Bakanı da görüşmede bu ülkenin iç gelişmeleri ve seçim sonrasındaki durumuna işaretle Bağdat'ın İran ile Suudi Arabistan arasında yeni tür görüşmelere ev sahipliği yapmayı hazır olduğunu vurguladı. İran ve Irak Dışişleri Bakanları görüşmede iki ülke arasında ekonomik projelere ve yapılan görüşmelerde elde edilen anlaşmaların uygulanmasını ele aldılar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bugün Münih Güvenlik Konferansı'nın kulisindeki görüşmelerin devamında Erivan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü. Görüşmede Tahran ve Erivan arasında transit caddesinin açılmasının iki ülkenin komşuluk ilişkilerinin korunması için çabası olduğunu söyledi. Görüşmede Bakan Emir Abdullahian Tahran ile Erivan münasebetlerinin gelişmekte olduğunun altını çizdi. Görüşmede İran ile Ermenistan bakanları ikili ilişkileri geliştirme konularının yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenada ortak çabaları ele aldılar. Emir Abdullahian, Kafkasya bölgesinde güvenlik ve istikrarın korunmasının İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin önceliklerinden olduğunu belirterek, Tahran'ın bölgede herhangi bir jeopolitik değişikliğe karşı olduğunu söyledi. Ermenistan Dışişleri Bakanı da görüşmede İran'a bölgede barış ve istikrarın korunmasına verdiği yardımlarından dolayı teşekkür ederek Kafkasya'dan son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Münih Güvenlik Konferansı'nın marjında çeşitli ülkelerin Dışişleri Bakanları ile görüşmelerin devam ediyor. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı İsveç, Bosna Hersek, Almanya, Katar, Hindistan, Belçika ve Irak Dışişleri Bakanları ve Slovenya Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Abdullahian, İsveç Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede kendisini ziyaret için Tahran'a davet etti ve İsveç Dışişleri Bakanı da kabul etti. Görüşmede konsolosluk konularına işaretle ikili ilişkilerin terör örgütü halkı münafıklarının komplolarının hedefine uğramasının kabul edilir olmadığını vurguladı. Görüşmede Yemen ve Afganistan'daki endişe verici durumlara işaret eden Emir Abdullahian, Yemen Savaşı'nın bölgeye yayılmasından ciddi endişe duyduklarını işaretle Birleşmiş Milletler ve uluslararası camiadan bu duruma yardım için üzerine düşeni yerine getirmesinin beklendiğini söyledi. Afganistan konusu hakkında Emir Abdullahian, milyonlarca Afgan göçmene ev sahipliği yapan İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm bu krizin yükünü taşımayacağını ifade etti. İsveç Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile ikinci kez görüştüğü için memnuniyetini dile getirerek Tahran ile Stockholm'un 400 senelik ilişkilerine dikkat çekti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 191 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 12.058 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 134.798'e, vaka sayısı ise 6.925.485'e çıktı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzadeh, Siyonist rejimin Şeyh-Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmeye zorlama yönündeki ırkçı eylemlerini kınadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzadeh, Siyonist rejimin Şeyh-Cerrah bölgesinde yaşayan Filistinlilere evlerini terk etmeye zorlama yönündeki ırkçı eylemlerini kınarken, ilahi dinlerin beşi olan bu kadim topraklarda yaşayan Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu ilan etti. Filistin halkına destek vermesi ve çocuk öldüren Siyonist rejimin apartheid politikalarının bir devamı olan evlerinin yıkılmasının ve onların topraklarına el konulmasının durdurulması gerektiğini vurgulayan Hatipzadeh, uluslararası toplum ve kurumları bu bağlamda yasal ve insani yükümlülüklerine yerini getirmeye çağırdı.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi, bu ülkenin İran ile ortak sınırının 130 kilometre uzunluğunu işgalden kurtarıldığına işaretle, iki ülkenin işbirliğinin geliştirmesi için yeni potansiyel ve kapasitenin oluşturulduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, bugün İran Doğu Azerbaycan Valisi Abedin Hurrem ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşularla ilişkileri geliştirme politikasının değerli olduğunu vurguladı. Alizade, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak ekonomik komisyonu yakın tarihte Bakü'de düzenleneceğini işaretle, o da Afrin sınırının açılması ve yeni sınır köprüsünün inşası ve iki ülke arasında yapılan diğer anlaşmaların bu komisyonda ele alınacağını vurguladı. Doğu Azerbaycan valisi de görüşmede İran ile Azerbaycan arasında münasebetlerin gelişmesi için ciddi iradenin bulunması ve iyi komşuluğun oldukça net şekilde görüldüğüne işaretle, ziyaretlerin kolaylaştırılması ve iki ülke arasında bol işbirliği potansiyelini aktifleştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neşirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ve Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüştü. Son senelerde Türk Silahlı Kuvvetleri PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bazı noktaları işgal ederek operasyon düzenlemektedir. Bu eylemler Irak ve Suriye yönetimiyle çeşitli ülkelerin sert tepki ve eleştirilerine yol açmıştır. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Savunma Bakanı Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla Almanya'da ikili görüşmelerde gerçekleştirdi. Konferans kapsamında savunma politikaları ve inovasyon forumunda konuşma yapan Akar, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak Kürt Bölgesel Yönetim arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi. Konferans kapsamında savunma politikaları ve inovasyon forumunda konuşma yapan Akar, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadelede işbirliği konularından ele alındığı öğrenildi. Irak basınında yer alan habere göre, Irak Dışişleri Bakanı görüşmede ülkesinin anayasası ilkelerini işaretle, Bağdat'ın ülkelerle en iyi dostane ilişkilerin korunmasını ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşmasını istediğini kaydetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre terör suçları soruşturma bürosunca jandarma genel komutanlığında ve mülki idare içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ-PDY örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 mahrem imam tespit edildi.
Konya'da tür otobüsünün bozulanma nedeniyle devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Konya Aksaray Karayolu'nun 50. kilometresinde bir tür otobüsü yoldaki buzlanma sebebiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi.
Suudi koalisyonu ait savaş uçakları Yemen'in iki vilayetinde yerleşim alanlarını yoğun şekilde bombaladı. Suudi koalisyon savaş uçakları Yemen'i bombalamaya devam ederken bu bağlamda Suudi savaş uçakları Ed-Damar vilayetindeki yerleşim alanlarını yoğun şekilde hedef aldı. Suudi uçakları Hazarmut vilayetindeki yerleşim alanlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.
Rusya'nın Ruslar bölgesinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'tan sivillerin buraya kitlesel olarak tahliye ediliyor olması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin stratejik nükleer güçlerinin gerçekleştireceği tatbikatın başlaması emrini verdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Federal Mahkeme'nin kararı ve Erbil ile Bağdat arasındaki petrol tartışması etrafında. Irak Federal Mahkemesi Salı günü Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetim Petrol Sektörü'ne ilişkin doğalgaz ve petrol yasasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek Kürdistan yetkililerinden ham petrol üretimini merkezi yönetimine bırakmasını istedi. Irak-Kürdistan bölgesinde her gün 400 bin varil petrol üretiliyor. Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol dosyası Erbil ile Bağdat arasında süregelen esas tartışmalardan biri olmuştur. İki taraf son senelerde petrol konusunun çözümü için bazı görüşmeler gerçekleştirmiş olmalarına rağmen halen bu konu çözüme kavuşmuş değil. Federal hükümet Irak-Kürdistan bölgesinde petrol ve doğal gaz arama çıkarma faaliyetlerinin merkezi yönetime ait olduğuna inanırken, Kürt bölgesel yönetimi ise petrol ve doğal gazın federal hükümetin tekelinde olmadığını bildiriyor. Irak Federal Yüksek Mahkeme kararı birkaç açıdan Erbil ile Bağdat arasında tartışma yaratmakta. Birincisi, Irak Federal Mahkemesi'nin kararı 2012 ve 2019 yılında Irak hükümeti tarafından sunulan iki şikayetin ardından verilmiştir. Kürtler bu kararın 10 yılın ardından verilmiş olmasını eleştirerek karar sürecinin niçin bu kadar uzadığını bildiriyorlar. İkincisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri Federal Mahkeme'nin bu kararının Bağdat ile Erbil'in yerel yönetiminin geçtiğimiz senelerde petrol konusunda anlaşmaya vardıktan sonra verildiğini bildiriyorlar. Bu anlaşmaların biri uyarınca bu bölgede çıkarılan 400 bin varil petrolden 250 varilinin gelirinin Bağdat yönetimine verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Erbil yönetimi petrol ve doğalgaz konusundaki yasal hakkı yokken Bağdat yönetimi nasıl bunu kabul etmiştir?
Üçüncüsü, Erbil yönetimi federal mahkemenin kararının yasal açıdan sorunlu olduğuna inanıyor. Demokrat Parti liderlerinden Maciye Şengali bu bağlamda yaptığı açıklamada, federal mahkemenin kararının anayasanın 110, 111, 112 ve 115. maddeleri uyarınca verildiğini işaretle, kendisinin mahkemeden federal yönetimi petrol üretimi ve satışına ilişkin tekel hakkını veren bir maddeyi göstermesini istedi. Dördüncüsü, Bağdat yönetimi Erbil yerel yönetimini petrol gerçek fiyatından daha düşük bir rakamlarla kara pazarda ve bazı ülkeler ve Siyonist rejime satarak esasında bu ülkenin milli çıkarlarını yağmalattığı için eleştiriyor. Irak Federal Yüksek Mahkemesi de kararında Erbil'in İsrail'e petrol satışının yasa dışı olduğunu kendi kararında belirtmiştir. Irak petrol uzmanlarından Hamza Cevahir'i bu hususta yaptığı açıklamada sadece İsrail ve Türkiye'nin Irak Kürt bölgesel yönetiminin petrolünü uluslararası piyasadaki fiyattan daha düşük bir rakamla aldığını, çünkü dünyanın bu petrolün yasa dışı bir petrol olduğunu bildiğini ifade etti. Beşincisi, Erbil yönetimi Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararını siyasi olarak göstermeye gayret gösteriyor. Buna göre Erbil, kararın demokrat, Sad hareketi ve Takadum ittifakı arasında daha büyük fraksiyon kurmak konusundaki anlaşmaları dahil münasebetlerindeki yeni süreç üzerinde etkili olmak amacıyla verildiğini savunuyor. Bağdat Üniversitesi Siyasi Bilimler hocalarından Hasan El-Eydani bu bağlamda yaptığı açıklamada federal mahkemenin bu cesurca adımının hızlı siyasi etkileri olacağını ve muhtemelen yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşme sürecini etkileyeceğini belirtti. Ve son olarak bu kararın ne kadar yasal çerçevede olup olmadığı ve Irak'ta güç münasebetleri üzerinde ne kadar etkili olup olmayacağı bir yana, bu karar Erbil ile Bağdat arasında anlaşmazlıkların tırmanmasına yol açacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise bölgesel örgütlerin terörle mücadele için birlik olması etrafında. Toplu Güvenlik İttifakı Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Bağımsız Devletler Topluluğu Terörizmle Mücadele Merkezi Başkanı Eugeni Sisiyov ve Şankay İşbirliği Yürütme Komitesi Direktörü Ruslan Mirzayev, terörizm ve radikalizmle mücadele için ortak tutum belgesine imza attılar. Üç örgüt arasında imzalanan bu belgede taraflar terörizm ve radikalizmle mücadele için uluslararası camianın işbirliğinin oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak Birleşmiş Milletler denetiminde büyük bir terörle mücadele ittifakının kurulmasını desteklediklerini deklare ettiler. Terörizm ve radikalizm meselesi her daim Şankay İşbirliği Örgütü dahil bölge ülkelerinin esas endişe ve kaygı duydukları konulardan birisi olsa da, Taliban grubunun Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinden sonra geçen 6 ayda bölgede radikalizm ve terörizmin yayılması konusunda endişeler artmış ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de kendi raporlarında bu konuya vurgu yapmıştır. Taliban grubu da Afganistan'da terör örgütlerinin faaliyetlerini önlemek için ciddi şekilde teminatta bulunmadığı için, terörizm ve radikalizmle mücadele için her türlü güvenlik sorunlarıyla mücadele işbirliği ve ittifak kurma çabaları artmıştır. Afganistan konularını takip eden uzmanlardan Mehdi Münadi ise bu bağlamda şöyle diyor: son senelerde Afganistan terör örgütlerinin faaliyeti ve varlığı bölgeyi istikrarsızlaştırmak için uygun bir fırsat ve alana dönüşmüştür. Ve Şankay İşbirliği Örgütü de radikal gruplar ve terör örgütleriyle mücadele için planlama yapmakta gereken kapasite ve potansiyele sahip değil.
Şankay İşbirliği Örgütü'nün bölgesel askeriye ve güvenlik entegrasyon noktasındaki endişe kaynaklarından biri, Batılı çevrelerin Doğu NATO'suna dönüşmesine ilişkin bulunduğu suçlamalarıdır. Bu nedenle terörizm ve radikalizmle mücadele için ortak tutum belgesi imzalanırken, Birleşmiş Milletler desteği altında terörizm mücadele için küresel işbirliğine vurgu yapılmıştır. Aslında terörizm meselesi bölgesel değil, uluslararası bir sorun olduğu için uluslararası bir işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü Şankay İşbirliği Örgütü üyeleri Amerika'nın Afganistan'dan Orta Asya başı olmak üzere komşu ülkeler ve Çin sınırlarına kadar terörizme transit etmeye çalıştığını düşünüyorlar. Siyaset uzmanlarından Davud Muradyan bu bağlamda şöyle diyor: Afganistan'ın iç tehditlerinin bölge sınırlarını aştığını, bu nedenle Şankay ve diğer bölgesel işbirliği örgütleri Afganistan'da radikalizm ve terörizmin artmasının sonuçlarından endişe duymakta olup, şartlarda örgüt terörizmle mücadeleye yardım için gereken mekanizma sahip olduğunu kaydetti. Sonuç itibariyle siyasi çevreler açısından kendini Afganistan'a yeni yöneticisi olarak gören Taliban, bu ülkenin ortak sınırlarında güvenliğin sağlanmasını temin etmek için daha fazla çaba göstermesi ve terörle etkin ve yoğun şekilde faaliyet göstermesi gerekiyor. Uluslararası camia tarafından Afganistan'da iktidarda olan Taliban yönetimini tanıması için gereken şartlardan biri kuşkusuz bu grubun terörizm ve radikalizmle mücadele alanında bölgesel ve uluslararası beklentiler karşısında sorumluluğu kabul edip bu bağlamda sorumluca hareket etmesidir. Aksi takdirde Afganistan'da radikalizm ve terörizmin artmasından doğacak sonuçlar sadece bölge ülkeleri ve komşuları değil, dünya ülkeleri üzerinde etki olup onlar için ciddi sorunlara yol açacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz hafta CHP lideri Kılıçdaroğlu 6 muhalefet partisi lideriyle buluşmasında HDP'nin olmamasına ilişkin olarak HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok sayamayız. Öyle yaparsak da bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir açıklamasını yaptı değerli dinleyicilerimiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 6 Muhalefet Partilerinin buluşmasının ardından geçen hafta Halk TV yazarı Fikret Bilan'ın sorularını yanıtladı. Bu görüşmenin ardından özellikle 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili çeşitli senaryoların gündeme gelmesine yol açtı. Özellikle muhalefet acaba yeni bir çatı altında iktidara karşı seçimlerde yarışacak mı gibi sorularını beraberinde getirdi. Şimdi tabii Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı nasıl bir platformda 2023 seçimlerine girecektir? Bunlar da gündemde konuşuluyor. Şimdi biz hem bu toplantıyı hem de 2023'te yapılacak seçimlerle ilgili olan soruları kısaca bugünkü sohbetimizde yanıtlamaya çalışacağız uzman konuğumuzla. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ercan Dolapçı bizimle birlikte bugün. Ercan Bey, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Ercan Bey. Şimdi bildiğiniz gibi muhalefet kanadında son günlerde bazı adımların atılması hem de birliktelik içinde ortak bir tavır sergilemeleri çok konuşuldu, tartışıldı. Anlaşılan 2023 seçimleri için maksimum kapasite ile iktidara karşı rekabet havaları esiyor Türkiye'de. Siz zamanlama açısından son 6 liderin toplantısını nasıl buldunuz? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Türkiye'de muhalefet son 2 yıldır sürekli erken seçimi gündeme getiriyor ve hükümeti erken seçime zorlamaya çalışıyor ama burada başarılı olamadı. Hükümet sürekli seçim zamanında yapılacak diyor. Bu da 2023 Haziran'ı. Dolayısıyla son açıklamalar da onu gösterdi. Zaten zaman olarak da artık 2023 Haziran'dan başka çare de kalmadı. Muhalefet özellikle son ekonomik krizden yararlanarak daha bir hareketlendi. Hükümete karşı diğer küçük partileri de alarak biraz psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bak işte biz çok güçlüyüz, her kesimi birleştirdik gibi ama 6 muhalefet partisi masaya oturdu. Bunların İki tanesi ciddiye alınacak kuvvet, diğerleri ise çok zayıf, adeta tabela partisi. Toplasanız diğer dört partiyi %2-3 bile zor eder. Dolayısıyla bunların etkisi sandıkta pek olacağını sanmıyorum. Esas seçimi belirleyecek olan CHP, İyi Parti ve HDP'nin bir araya gelmesi. Yoksa burada CHP ile İyi Parti'nin oyları %35'i geçemez. Diğer küçük partiler de toplasanız 37'yi bulur. Bununla seçim kazanılamaz. Dolayısıyla HDP'ye mahkumlar. Bu ara HDP'yi de dışarıda bırakıp böyle bir birlik havası estirmeye çalışıyorlar. Farklı formüller de gündemde.
Şimdi demin ifade ettiğim üzere bu toplantıda HDP yoktu. Daha sonra da Sayın Kılıçdaroğlu HDP'yi yok sayamayız şeklinde bir açıklamada bulundu. Oy bakımından veya iktidara karşı güçlü bir cephe oluşturma açısından HDP'nin bu 6 partiye katılıp katılmaması sizce ne kadar önem arz ediyor acaba?
HDP'nin seçime katılması, bu ittifakın içinde olması veya dışarıdan desteklemesi çok önemli. Esas belirleyici güç o olacak. CHP baştan beri HDP'yi dışlamıyor. HDP'ye çok yakın görülüyor. Bunu her fırsatta da gösteriyor. Bu altılı ortaklıkta HDP yok ama HDP aslında dışarıda ayrı bir güç olarak bunları destekleyecek. Bu bir gerçek. HDP'yi de içine katarsak %35 oy %45'ler seviyesine çıkar. HDP'nin yaklaşık %10 oyu var. Bazı anketlere göre HDP bu seçimde baraj altı da kalabilir. Yani Güneydoğu halkının tercihi çok önemli çünkü Güneydoğu halkı son 5-6 yıldır bir huzur buldu. Terör bastırıldı. Terörün etkisi, baskısı azaltıldı. Ve halk günlük yaşamına döndü. Yüzünü devlete çevirdi. Bu çok önemli bir gelişme. Bu seçim sonucunu da belirleyecek. Uzun yıllardır HDP'nin banko cebimde dediği oylar acaba gerçekten yine oraya mı akacak yoksa başka yerlere mi tercih edecek, hükümete mi yönelecek? Bu çok önemli bir durum olacak. Bu açıdan da önümüzdeki seçim çok belirleyici olacak. HDP'nin kaderi açısından da.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi AK Parti'den ayrılan isimler 2023 seçimlerinde CHP'nin çizeceği yolda ne kadar başarılı ilerleyebilirler sizce efendim?
AK Parti'den ayrılan isimlerin çok büyük bir etkisi olacağını sanmıyorum. Onlar öyle bir rüzgar estiremediler. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Bunlar AKP'den ayrılmış isimler. Diğer ufak tefek birkaç isim daha ayrıldı. Onların da çok büyük kıymeti yok. Yani seçimin sonucunda etkili olacaklarını sanmıyorum. Sadece bir psikolojik etki yapmaya çalışıyorlar. O da AKP'de bugüne kadar karşılık bulmuş değil. Yani onların amacı Davutoğlu ve Babacan daha çok AKP'den milletvekili koparmak, partiyi bölmek, parti içine mesaj vermeye çalışıyorlar ama AK Parti onlara dayalı olarak bölünecek bir parti değil. Yaklaşık 20 yıldır birçok badireyi atlattı. Belli bir tabanı da var. Dolayısıyla onların taban üzerinde çok büyük etkisi olacağını sanmıyorum. AK Parti'yi etkilemez. AK Parti'yi daha çok ekonomik krizden dolayı halktaki karşılığı ne olacak o belirleyecek. Yani ekonomik kriz daha da derinleşir, bazı tedbirler alınmazsa ekonomiden rahatsız olan halkın biraz AKP'den soğuması, başka yerlere geçmesi bekleniyor. Bu da ne derece etkili olacak göreceğiz ama şu bir gerçek ki AK Parti'nin oyları %40 seviyesinde zaten. Onun çok da altına düşeceğini sanmıyorum. MHP'nin de yaklaşık 9-10 oyu var. İkisi %50 ve 51'e rahat çıkacak bir güç. Bu geçen seçimlerde de kendini gösterdi. Bu iki partinin oy kaybedip kaybetmeyeceği çok belirleyici. Eğer oy kaybetmezse, kendilerini korurlarsa seçimin kaderini bunlar belirleyecek bence. Bu çok önemli.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Aydınlık Gazetesi yazar Sayın Ercan Dolapçı ile yaptığımız röportajın birinci bölümünü dinlediniz. Sohbetimizde son sıralarda 6 muhalefet partisinin bir arada toplanmaları ve 2023 seçimleri için olası hazırlıkları konusu etrafında bugünkü sohbetimizin birinci bölümünü sizlerle paylaştık. Röportajımızın ikinci ve son bölümünü yarın dinleyeceksiniz. Değerli dinleyiciler, röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Bahreyn halkının halife rejiminin korsan İsrail'le normalleşme anlaşmasını kınamak üzere düzenledikleri protesto eyleminde Siyonist İsrail bayrağını ayakları altına alması, Lübnan'ın Hizbullah hareketi Amerika terör devletinin Lübnan'a Siyonist düşmanla normalleşme durumuna çekme kumpası hakkında uyarıda bulunması, Amerika'nın İran'a yönelik hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Filistinli grupların Avustralya'nın Hamas aleyhindeki hasmane tutumuna tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistinli gruplar Avustralya'nın Hamas ismini terör listesine koymasını kınadı. İslami Cihad Siyasi Büro üyesi Halit Elbetaş yaptığı açıklamada, Avustralya'nın bu kararının zalimce ve Siyonist düşman isteklerine paralel olduğunu bildirdi. Elbetaş, Avustralya kararının zemini Siyonist düşmanın Filistin milletine karşı saldırılarını arttırmaya ve daha fazla uluslararası kuralları çiğnemeye hazırlayacağını söyledi. Elbetaş bu kararın işgalci Siyonistlerin özellikle Batı Şeria ve Kudüs'teki cinayetlerini örtbas etmekte kullanacağını söyledi. Filistin Halk Direnişi Komiteleri de Avustralya kararının Siyonist düşman ve siyasetlerine açık destek olduğunu belirtti ve Filistin karşıtı politikalara sahip Avustralya hükümetinin Siyonist rejim ordusunun cinayetlerini izlemesi gerektiğinin daha iyi olacağını belirtti. Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam tugaylarını daha önce terör örgütü ilan eden Avustralya, yeni kararıyla Hamas'ın siyasi kanadını da yasaklamış oldu.
İttilat gazetesinde Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nin üst düzey bir üyesinin Lübnan direnişinin işgal altındaki topraklarda gerçekleştirilen başarılı insansız hava aracı operasyonlarını kutlaması, Siyonist rejimin Lübnan hava sahasını işgal etmesi gibi haberlere yer verilirken Cevan gazetesinde Amerika halkının ekonomik sorunlarını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika'da yapılan bir anketin sonuçları Amerika halkının kaygılarının başında ekonomik sorunlar yer aldığını ortaya koydu. Amerika'nın Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı anketin sonuçlarına göre enflasyonun tırmanması ve fiyatların yükselmesi Amerika halkının en ciddi kaygılarından birini oluşturuyor. Ankette Amerika halkından en ciddi kaygılarını beyan etmeleri istenmişti. enflasyon, göçmen krizi ve Washington'un sınırlarda uyguladığı politika, koronavirüs salgınının yanında Amerika halkının en önemli kaygılarını oluşturuyor. Üniversitenin anketine katılanların %60'ı Amerika ekonomisinin her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtti. Bu oran bir önceki ankette %54 civarındaydı.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın Yemen Savaşı'nda Suudi İttifak'a tam destek vermesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Asya ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek bu ülkelere destek vereceklerini vurguladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horn yaptığı yazılı açıklamada, McGurk'un bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiğini bildirdi. McGurk ziyaretinde her iki işgalci saldırgan ülkeyi de Yemen'e karşı yardım edeceklerini açıkladı. Bilindiği gibi Yemen ordusu ve Ensarullah halkın da desteğiyle Yemen topraklarını Amerika İngiltere destekli işgalci Suudi koalisyona karşı savunuyor. Bu kapsamda Yemen ordusu ve Ensarullah, Suudi koalisyonun sivil yerleşim yerlerini ve Yemen'in iletişim ağını hedef almaya devam etmesi sürecinde misilleme yapacağını ve halkı savunacağını açıkladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin Tebriz halkının 1977 kıyamı yıl dönümündeki konuşması.
OPEC'in İran petrol üretimi ile ilgili raporu.
Savunma Bakanı'nın yeni İHA ve füzeleri tanıtması.
İran Dışişleri Bakanı'nın Pakistan ziyareti.
İran Dışişleri Bakanı Viyana görüşmeleriyle ilgili açıklamaları.
İran'a yönelik dış yatırımın artması.
Dışişleri Bakanı'nın Münih Güvenliği Konferansı'na katılması.
Ve Seyyid İbrahim Reis'in Katar emirinin resmi daveti üzerine Katar'a gitmeyi hazırlanması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 1977 Tebriz kıyamı eşiğinde yaptığı konuşmada, Doğu Azerbaycan halkı ile görüntülü konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. İslam İnkılabı liderinin konuşması canlı olarak Hamenei.ir sitesinden ve İran ulusal kanallarından yayınlandı. Sağlık protokolleri nedeniyle bu görüşme aralıksız ikinci yılında da görüntülü olarak Tebriz musallasında toplanan insanlarla yapıldı. İslam İnkılabı rehberi konuşmasının başında bugün Tebriz'in inkılap tarihindeki parlama günüydü diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi konuşmasının devamında da şöyle buyurdu. Bu devrimin zaferi zaten halkın varlığıyla gerçekleşti. Bu devrim silahlar ve siyasi oyunlar ve partilerin öne çıkmasıyla değil, halkın katılımı sayesinde zafere ulaştı. İslam İnkılabı rehberi sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. Halkımızın varlığı bir devrimi zafere götürdü. Devrimin başlangıcı ise Tebriz'dendi. İslam İnkılabı rehberi ayrıca tarih boyunca 400 yıl boyunca Azerbaycan bölgemiz milli birliğin öncüsüydü. Yani Azerbaycan direnişinin eğitilmesinde halk için önemli bir merkezdi diye konuştu.
İslam İnkılabı rehberi Azerbaycan'ın en büyük avantajlarından biri her daim Ehl-i Beyt bayrağının ahalisinin elinden düşmemesiydi. Bu bayrak yüzyıllar boyunca buralardan dalgalanmaktadır diye vurguda bulundu. İslam İnkılabı rehberi ayrıca şöyle buyurdu. Tebriz halkı ülkede insanların harekete geçmesi için başlangıç noktası oldu. İslam İnkılabı lideri konuşmasının devamında nükleer müzakerelere ve anlaşmaya da değindi. Nükleer enerjinin ülke için önemli bir ihtiyaç olduğunu anlatan Ayetullah Hamine'yi düşmanın barışçıl olduğunu bildiği halde nükleer programımız konusunda neler yaptığını görüyorsunuz. Onlar İran milletinin bu alanda büyük ilerleme kaydetmesini istemiyor. Biz nükleer enerjinin barışçıl kullanımını istiyoruz. Er ya da geç barışçıl nükleer enerjiye çok ihtiyacımız olacak ve bugün harekete geçmezsek yarın çok geç olabilir ifadesini kullandı.
Devrim lideri İran ile yapılan kapsamlı ortak eylem planı QUEP olarak adlandırılan nükleer anlaşma hakkında bu anlaşma konusunda daha sonra sorun yaratmayacak hususları değerlendirmemiz gerektiğini vurguladım. Ancak bu hususlardan bazıları göz ardı edildi ve gördüğümüz mevcut sorunlar ortaya çıktı. Aslında 2015 ve 2016'da bu konulara itirazımı dile getirip onları dikkate almamız gerektiğini ifade ettim açıklamasında bulundu. Düşmanın ekonomik baskı ve kara kampanyaya başvurduğuna dikkat çeken Ayetullah Hamine'yi, düşman ekonomik baskı ve iftira atmakla insanları sistemden koparmak istiyor. Devrim muhafızlarına çamur atılıyor. Çünkü devrim muhafızları İslam devrimi ilerlemesinde etkin rolü var diye konuştu.
İran'ın 2022 yılının ilk ayında petrol üretimi ekonomik yaptırımların devam etmesine rağmen 21 bin varil artarak son 3 yılın en yüksek üretimi olan günlük 2,5 milyon varilin üzerine çıktı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in Ocak 2022 için yayınladığı rapora göre İran, Ocak ayında Aralık ayına göre 21 bin varil daha fazla olmak üzere 2 milyon 503 bin varil ham petrol üretti.
Yaptırımların İran ekonomisine yönelik uygulanması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Bercan nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin ardından gelen son 3 yılda bu durum görülmemiş bir olaydır.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşiyane'nin katılım ile 13 Şubat Pazar günü Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından inşa edilen Kara Muharebe alanında 10 adet güncellenmiş füze ve mühimmat ayrıca savunma sistemi görücüye çıktı.
İran Savunma Bakanı, savunma sanayi teşkilatının her zaman savunma sistemlerinin akıllı hale getirilmesine ve menzilinin artırılmasına ana strateji olarak düşünmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti. Günümüzde bu teşkilat tarafından yapılan çalışmalar sonucu tek atış, tek hedef yaklaşımı çerçevesinde ve uzak mesafe çatışmalar fikri dahilinde 10 yeni savunma sistemleri ürünü ortaya koyulmuştur.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı pazartesi günü İslamabad ziyareti sırasında Pakistan Başbakanı, İçişleri Bakanı ve Pakistan Ordusu Komutanı ile bir araya geldi. İran İçişleri Bakanı Ahmet Vaidi ve beraberindeki heyetin Pakistan ziyareti sırasında sınır yönetimi ve siyasi, ekonomik, güvenlik alanlarında ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, çok taraflı işbirliği ve bölgesel gelişmeler dahil olmak üzere çeşitli konular ele alındı.
Pakistan Başbakanı ise bu görüşmede iki komşu ülke arasında uzun süredir devam eden ilişkilerdeki olumlu gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili işbirliğini güçlendirmek için çeşitli alanlarda mevcut olan geniş kapasiteleri vurguladı. Güvenlik, ikili ekonomik işbirliği ve mevcut kapasitelerin kullanımı önemli olarak nitelendirdi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni etti. Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Emir Abdullahyan, "Biz İran ve 4+1 grubu ülkeleri arasındaki müzakerelerin yakın zamanda iyi bir anlaşma ile sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Tüm tarafların taahhütlerine geri dönmesi ve 2015 anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini uygulamak için farklı ülkelerle görüşmelere ihtiyaç duymaktayız," dedi.
Viyana müzakerelerinde bazı çözülmemiş konular olduğunu da ifade eden Emir Abdullahyan, İran heyetinin ciddiyetle iyi bir anlaşma hedefine ulaşmak için görüşmeleri devam ettirdiğini belirtti. İran'ın müzakere masasına öneriler sunduğunu ifade eden Emir Abdullahyan, batılı tarafların tutumunun müzakerelerin gelecek günler veya haftalarda sonuçlanacağını belirleyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya gitti. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bu konferansın marjında Cuma akşamı mevkidaşları ile görüştü.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Cuma akşamı Münih Konferansı'na katılan üst düzey makamlarla da görüştü. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Slovanya Cumhurbaşkanı, Irak Kürt Bölgesel Yönetim Başkanı ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin devamında ise Hüseyin Emir Abdullahyan, ayrı ayrı Hindistan, Katar, Hollanda, Almanya ve Belçika Dışişleri Bakanları ile de görüştü.
İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın son istatistikleri İran'daki yabancı yatırımın %136 oranında arttığını gösteriyor. İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan istatistikler bu yılın ilk 10 ayında tüm ülkede 5 milyar 898 milyon dolar değerinde 202 yabancı yatırımını onaylandığını gösteriyor.
Bu açıdan %56.6 artış olduğu açıklandı. Onaylı yabancı yatırım, yeni projeler oluşturmak için yapılan yatırımlar, mevcut şirketlerin hisselerinin satın alınması, ayrıca sözleşme düzenlemeleri şeklindeki yabancı yatırımlar dahil tüm uygulamaları içerir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Katar Emiri'nin resmi daveti üzerine Doha'ya gidecek. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin havalimanında resmi törenle Katar Emiri karşılayacak. Programa göre İran Cumhurbaşkanı ve Katar Emiri arasında yapılacak görüşmede iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmaları da imzalanacak.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ayrıca Katar'da yaşayan İranlılar ve Katarlı iş insanları ile de görüşecek. Cumhurbaşkanı Reisi Katar ziyaretin ikinci gününde gaz ihraç eden ülkeler meclisinin 6. zirvesinde konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca gaz ihraç eden ülkelerin liderleri ve üst düzey yetkilileriyle de bir dizi görüşmelerde bulunacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar ziyaretinde Dışişleri, Petrol, Kültürel Miras Bakanları da eşlik ediyor. Gaz ihraç eden ülkeler dünyada gaz üretiminin %44'ünü elinde tutarken rezervlerin %67'si, LNG ticaretinin %66'sını ve boru ile nakil hatlarının %64'ünü elinde bulundurmaktadır.
Muhterem dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Ülkemizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki tartışmaların ve ihtilafların yeni açıklamaları ile körüklenmesi.
Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının telefonla görüşmesi.
Kırgızistan'ın yeni imar projelerini tanıtması
ve Özbekistan'ın Amerika tarafından baskı altında tutulması
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Karabağ barış müzakerelerinin inişli çıkışlı bir şekilde devam etti ve tarafların Rusya arabuluculuğu ile tüm sorunları tam olarak çözmeye çalıştığı bir sırada Bakü ile Erivan arasındaki ikinci kademede yer alan bazı ihtilaflar durumu küresel bir meseleye dönüştürüyor.
Bakü ve Erivan bugüne kadar ateşkes ihlalleri gibi olayları kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalıştılar. Bu bağlamda Ermeni makamlarının da Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında tarihi ve kültürel mekanlarını ve etkilerini korumak için kaynaklarını seferber ettiklerini belirtmek mümkün. Bakü'deki iktidar mücadelesi sürerken Ermeni yetkililer İlham Aliyev hükümetinin hatalarından en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.
Geçen hafta Bakü hükümeti Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki kültürel mirasını yok etmek için özel bir komisyon kurdu. Erivan ise Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Kerimov'un Bakü medyasına yaptığı son konuşmasını gerekçe göstererek Uluslararası Adalet Divanı'na ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne UNESCO şikayette bulundular.
Anar Kerimov, Azeri medyasına şunları söylemişti. Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında Ermenistan'ın kültürel mirasını yok etmek için özel bir komisyon oluşturmalıyız. Bu komisyon üyeleri arasında Albanların edebiyatı, tarihini ve bilen uzmanlar yer alıyor. Kerimov ayrıca Erivan hükümet yetkililerini yalan söylemekle suçlayarak, Ermeniler anıtlarımıza damgalarını vurmaya çalıştılar. Şimdi bu konuda delil topluyoruz. Albanlar Kuzey Aras'ta yaşamış tarihi yerli halka denmektedir.
Bununla birlikte bağımsızlığın başlangıcında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan adını ülkelerine seçerek İran'ın önemli bir bölümünün kültür ve medeniyetini kendi adlarına kaydetmeye çalıştılar. Ama şimdi iş gerçek kültür ve medeniyete dönüştüğü için Ermenistan'a karşı gerçek isimleri yani Alban ismini kullanıyorlar. Fakat bazı tarihi gerçekler gözden kaçırılmamalıdır. Bakü hükümet yetkilileri Ankara hükümetindeki Türkçülerin tavsiyesi üzerine hareket etmişlerdir. Sonuçta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşmazlıkları bu kez de kültürel anıtların yok edilmesi tartışmasına dönüştüğü görülmektedir.
Daha önce ise Bakü hükümet yetkilileri Ermenistan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin eski tarihi eserlerini yok etmekle suçlamıştı. Ama şimdi bu ithamların yönü değişti. Bu bağlamda Ermenistan Mimarlık Araştırmaları Vakıf Müdürü Yardımcısı Rafi Kurtuşyan, Anar Kerimov'un Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarındaki Ermeni tarihi eserlerinin yıkılmasına ve yok edilmesine ilişkin son sözlerini eleştirdi.
Rafi Kurtuşyan, 15 Şubat Salı günü Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı'nın Ermeni eserlerini incelemek ve Albanlaştırılmaları için bir çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin açıklamalarına atıfta bulunarak şunları kaydetti. Azerbaycan Cumhuriyeti, kontrolü altındaki bölgelerde her zaman yaptığı gibi işgal altındaki topraklardaki Ermeni anıtlarının üzerindeki Ermeni yazıtlarını yok etmek istiyor. Azerbaycan Cumhuriyeti anlaşmaları ihlal etmeye başlarsa, Erivan'ın da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurma hakkı vardır.
Bakü ile Erivan arasındaki ihtilaflar bu kez de ateşkes ihlalinden, yerleşim ve sivil arazilerin yok edilmesinden, kültürel anıtların yok edilmesine ve kimliklerinin değiştirilmesine kadar yayıldı. Halbuki Rusya arabuluculuğundaki savaşan tarafların toprak ve sınır anlaşmazlıklarına son verdiği bir dönem yaşanmaktadır. Buna ilaveten iki komşu ülke, iki ülke arasındaki sınırları belirlemeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Sonuçta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 2020 yılında ateşkes ve Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesi ve Bakü ile Erivan arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik tedbirlerin uygulanmasına rağmen yeni bir gerilim iki komşu ülke arasındaki ilişkileri gölgede bırakmıştır. Bu gerilimlerin önemli bir bölümünün savaşan iki ülkenin iç işlerine dış müdahaleden kaynaklandığına şüphe yoktur.
Tahran Radyosu.
Rusya Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bakü-Erivan ilişkilerini normalleştirmesi hakkında görüş tatilinde bulundular. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda Bakü-Erivan münasebetlerini ele aldılar.
Geçen hafta gerçekleşen görüşmede Lavrov ile Bayramov bölgesel ve uluslararası konuları, Güney Kafkasya durumunu ve Bakü ile Erivan münasebetlerinin normalleştirmesini masaya yatırdılar. İki taraf görüşmede Rusya-Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak ve 26 Kasım 2021'de imzalanan anlaşma ve bildirilerinin tümüyle uygulanmasının önemine vurgu yaptılar. Görüşmede Moskova ile Bakü ilişkileri de ele alındı.
Kazak krizinin Ocak ayı başlarında Orta Asya'da halen manşetlerde yer almasıyla birlikte bölgedeki Kırgızistan gibi bazı hükümetler kalkınma projelerinin uygulamasında yeni adımlar atmaktadır. Kırgızistan, yeraltı kaynaklarının yetersizliği nedeniyle zayıf bir ekonomiye sahiptir.
Bu bağlamda Bişkek hükümet yetkilileri yabancı yatırımcıları çekmek ve bu ülke halkın amaç ve isteklerini hayata geçirmek için olumlu adımlar atmak, böylece bu ülkenin tarihinde adını yaşatmak için çabalarını iki katına çıkardı. Bu doğrultuda Kırgız hükümeti bu yıl Nisan ayında gündeminde çok sayıda hidroelektrik santrali kurmayı planladığını açıkladı.
Kırgızistan Başbakanı Akil Bek Jeparov, Bişkek hükümeti Nisan ayında 4 hidroelektrik santralinin inşaatına başlayacak dedi. Kırgızistan Başbakanı enerji sektörü ülkeye büyük bir ihracat kapasitesi sağlıyor ve bu girişinde ne kadar değerli bir servete sahip olduğumuzu anladık vurgusunda bulundu.
Kalkınma projelerinin hayata geçirmesinde Orta Asya Cumhuriyetlerinin bu hususa öncelik vereceği açıktır. Zaten Bişkek hükümeti de bölgesel ekonomik planları diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine göre rahatlıkla uygulayabiliyor. Bu bağlamda Özbekistan ve Kazakistan Orta Asya Cumhuriyetlerine bu alanda liderlik etmeye çalışırken genellikle kredilere ve Orta Asya kalkınma projelerine katılıma öncelik veren iki ülkedir. Bu konuda Kırgızistan Başbakanı Kamber Atabir Hidroelektrik Santrali'nin ilk aşamasını bu yıl inşaatına başlanmasına değinerek şunları kaydetti. Özbekistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları bu santrali inşa etmekle ilgileniyorlar ve iki ülke ile bu projedeki işbirliğinin türü ve kapsamı müzakerelerde belirlenecek.
Sözde özel kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları kontrol ederek ve baskı yaparak diğer hükümetleri boyunduruk altına almaya çalışan Amerika hükümeti geçtiğimiz günlerde Taşkent hükümetine baskı yapmak için harekete geçti. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Heritage Vakfı şunları duyurdu. Özbekistan 2022'de ekonomik özgürlük endeksi açısından konumunu azalttı.
Heritage Vakfı tarafından yapılan yeni sıralamaya göre Özbekistan 177 ülke arasında 117. sırada yer alıyor. Bu sıralamada Özbekistan, ekonomileri kapalı ve devlete bağlı olan ülkeler grubunda yer almaktadır. Özbekistan Ekonomik Kalkınma ve Yoksulluğu Azaltma Bakanlığı, Kazakistan'ın son 5 yılda 35 basamaklı iyileşmesine dikkat çekiyor ve Heritage Vakfı'nın sıralamasındaki son düşüşü vakfın bazı göstergelerindeki değişikliklere bağlıyor.
Özbekistan ve Kazakistan, Orta Asya bölgesinde liderlik için rekabet eden iki gelişmiş ülke sayılırlar. Bu nedenle iki ülkenin yetkilileri iki ülkeden birini zayıf gösteren herhangi bir tasnife ve derecelendirmeye olumsuz tepki veriyor. Aynı zamanda Amerika hükümeti Orta Asya hükümetlerine baskı yapmak için çeşitli sözde sivil toplum kuruluşlarından ve uluslararası sivil toplum kuruluşlardan da yararlanmış görünüyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizi www.parsule.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yeni arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri, ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam hastalanan bir dostuna şöyle buyurdu. Allah hastalığını, günahlarının affedilmesine sebep kılmıştır. O halde hastalığın bir ecir yoktur. Fakat günahları ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi dökülmektedir. Şüphesiz ki ecir ve mükafat dille konuşma, el ve ayaklarla amel etmektedir. Kuşkusuz ki Allah niyet doğruluğu ve batini temizlik sebebiyle kullarından dilediğini cennete koyacaktır. Hazreti Ali aleyhisselam günün birinde sahabesinden birinin hasta olduğunu görür. Onun hal hatırını sorarken kendisine hitaben şöyle buyuruyor. Allah hastalığını günahların affedilmesine sebep kılmıştır. O halde hastalığın bir ecir yoktur. Fakat günahları ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi dökmektedir. Şüphesiz ki ecir ve mükafat dille konuşma, el ve ayaklarla amel etmektedir. Kuşkusuz ki Allah niyet doğruluğu ve batini temizlik sebebiyle kullarından dilediğini cennete koyacaktır. Yüce Allah bağışlayandır ve merhametlidir. Hatta en merhametlisidir. Allah'ın merhametini onun tüm canlıları olan sonsuz lütfu ve rahmetinden haber verir. Buna binaen Allah'ın kullarına getirdiği her şey, hem insana bir nimet geldiğinde hem de insana bela geldiğinde onun şefkat ve merhameti üzerine kuruludur. Bu dünyanın kanunu insanın saadet yolunda ilerlediği sürece tüm olanakların onun için sağlanacağı üzerinedir. Fakat hata ve yanlış yola girdiği anda Allah onu bela ve zahmete salarak böylece onun yanlış yoldan dönmesini ve tövbe etmesini sağlar.
Tahran Radyosu.
Bu zorluklardan biri hastalıktır. İnsan hastayken Allah'a özel bir ilgisi olur ve bazen ölümü düşünerek günahlarından tövbe eder. İşte bu bilinç, tövbe ve Allah'a dönüş, onun günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 143. hutbesinde ilahi sınavların sebebi ve hedefi hakkında şöyle buyuruyor. Kuşkusuz ki Allah kulunu kötü amelleri sebebiyle ürünlerden eksilterek, bolluk ve bereketten kısarak, hayır hazinelerin kapılarını kapatarak, tövbe edecek kimsenin tövbe etmesi, kötülükten vazgeçeceklerin kötülükten vazgeçmesi, öğüt alacakların öğüt alması, sakınacakların da sakınması için imtihan eder. Allah istiğfar etmeyi rızkın bollaşmasına ve mahlukatın rahmetine bir sebep kılmıştır. Hastalık günahların bağışlanması sebebidir ve bir ecir ve mükafatı yoktur. Zira mükafat bir amel ile ilgilidir. İster dille yapılsın, ister vücudun diğer organları ile. Fakat insanın istemediği bir hastalığa yakalanması ise onun yaptığı bir iş değil ve bu yüzden Allah'ın ecir ve mükafatı söz konusu olamaz. İlginç olan ise Yüce Allah'ın iyi niyet ve iyi bir işin gerçekleşmesi için gösterilen iradeye bile mükafat belirlemesidir. Zira iyi niyet, niyet eden kişinin özünden kaynaklandığında maneviyat doludur. Zira iyi bir çalışmada bulunmak istiyor. Hiç şüphesiz bu nurani odak, bereket ve birçok iyi işin kaynağı olacaktır. Bu yüzden insanın yaptıkları, onun niyetlerinin nasıl olduğuna göre ölçülür ve değerlendirilir. Öyle ki İmam Ali aleyhisselam da bu değerli sözünün sonunda şöyle buyuruyor. Kuşkusuz ki Allah niyet doğruluğu ve batini temizlik sebebiyle kullarından dilediğini cennete koyacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 67 67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki fax numaramız 0098 21 22 01 36 82 ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonlara cevaplayacaktır.